Anna Karenina, Tolstoy, 1. kaset 2. yüz, sayfa 31. Kitty de, şu gizemli, sevimli Kitty de, böylesine çirkin, kendi düşüncesine göre, özellikle de bu denli sıradan birini sevemezdi. Ayrıca Kitty ile eski ilişkileri, bir erkeğin küçük bir kızla olan, kızın da erkeğe duyduğu kardeşçe ilgi, ona bir engel daha çıkarıyordu. Levin, çirkin ama iyi bir delikanlıya karşı dostluk beslenebileceğini ama kendisinin Kitty'ye karşı duyduğu sevgiye benzer bir sevgi uyandırmak için yakışıklı olmak ve özellikle sıradanlıktan kurtulmak gerektiğini düşünüyordu. Kadınların kimi zaman çirkin ve sıradan erkekleri sevdiklerini çok duymuştu ama buna inanmıyordu. Çünkü kendini örnek alıyor ve kendisinin ancak güzel, ilginç ve seçkin bir kadını sevebileceğini düşünüyordu. Yine de köyde yalnız geçirdiği 2 ay boyunca bunun gençliğinde geçirdiği gibi bir aşk özentisinin değil, gerçek ve kendisine bir an bile huzur vermeyen bir duygunun söz konusu olduğuna karar vermişti. Daha uzun süre kuşkuyla yaşayamayacağını, Kitty'nin karısı olup olmayacağını bilmesi gerektiğini ve bir kıyıya çekilmek için hiç neden olmadığına göre umutsuzluğunun saçma olduğunu hissetmişti. Moskova'ya isteği kabul edilirse evlenmeye karar verdiğini söylemek için gelmişti. Ya da reddedilirse ne yapacağını düşünemiyordu. 7. Sabah treniyle Moskova'ya gelen Levin, üvey kardeşi Koznişev'in evine inmişti. Yıkandıktan sonra kardeşine geliş amacını anlatmak ve öğüt istemek için çalışma odasına gitmişti. Ama Koznişev yalnız değildi. Yanında çok önemli bir yöntem sorunuyla ilgili bir konuda aralarında çıkan bir anlaşmazlığı gidermek için Harkov'dan özel olarak gelen ünlü bir felsefe profesörü bulunuyordu. Profesör, maddecilere karşı Sergei Koznişev'in izlediği çok şiddetli bir kalem kavgasına girişmişti. Sergey, profesörün son makalesini okuduktan sonra profesöre bir mektup yazarak kendisine karşıtlarına çok büyük ödünler vermekle suçlamıştı. Profesör de düşüncelerini anlatmak üzere hemen gelmişti. O zamanlar çok gözde olan sorun şuydu: İnsanın etkinliğinde ruhsal olaylarla fiziksel olaylar arasında bir sınır var mıdır? Varsa nerededir? Sergey Ivanoviç, kardeşini her zamanki tatlı ve soğuk gülümsemesiyle karşıladı. Onu profesöre tanıttıktan sonra konuşmasını sürdürdü. Gözlüklü, kısa boylu, dar alınlı biri olan bilim adamı yeni gelene selam vermek için bir an sözünü kesti, sonra ona dikkat bile etmeden söylemini sürdürdü. Levin, profesörün gitmesini beklerken oturdu ama az sonra konuşma ilgisini çekti. Dergilerde söz konusu makaleleri görmüş ve doğal bilimler fakültesi derslerini izlemiş olduğundan, bildiği doğal bilimler ilkelerinin gelişimiyle ilgilendiği için bu makaleleri okumuştu. Ama hiçbir zaman insanın zoolojik kökeni, davranışları, biyoloji ve toplum bilime ilişkin bilimsel sorunlarını, şu son zamanlarda aklına sık sık gelen yaşam ve ölümün önemiyle ilgili sorunlara yaklaşmamıştı. Kardeşinin filozofla konuşmasını dinlerken bu sorunlar arasında bağ kurduklarını fark etti. Zaman zaman bu konuya yaklaştıklarını sanıyor ama her yaklaştıklarında belirgin bir çabuklukla konudan uzaklaşıyorlar, yine ayrıntılar, anıştırmalar, ilgililere göndermeler alanına dalıyorlardı. Bu yüzden Levin pek anlamıyordu dediklerini. Sergey Ivanoviç, kendine özgü belirgin, açık anlatımı, kibar söyleyiş biçimiyle "Kers gibi dış dünyaya ilişkin bütün tasarımlarımın izlenimlerden doğduğunu kabul edemem," diyordu. En temel kavram olan varlık kavramı duyularımla algılanamaz çünkü bu kavramı iletecek bir organ yoktur. Evet ama Wurst, Knaust ve Prepasov varlık bilincimizin duyularımızın sonucu olduğunu söyleyeceklerdir size. Hatta Wurst, duyumun olmadığı yerde varlığın bilincinin olmadığını da kesin olarak söyler. Tam tersine ben diyorum ki diye söze başladı Sergey Ivanoviç. Ama burada Levin'e öyle geldi ki kardeşi tam ana konuya yaklaşacakken yeniden uzaklaştı. Levin profesöre bir soru sordu. Şu halde duyumlarım yoksa, bedenim ölmüşse var olmak söz konusu olamaz artık. Profesör ona gücenerek baktı. Filozoftan çok bir köylüye benzeyen bu insanın garip bir biçimde sözünü kesmesine incinmiş gibiydi. Ufak tefek adam sonra Sergey Ivanoviç'e döndü. Sergey profesörden daha rahat, daha hoşgörülü konuşuyordu. Profesöre yanıt verebilirdi ve kardeşinin sorusunun esinlediği yalın ve basit görüş biçimini anlıyordu. Bu sorunu çözmeye hakkımız yok henüz, dedi gülerek. Elimizde yeterli veriler yok, diye onayladı profesör. Sonra düşüncelerini sıraladı. Hayır, dedi. Prepasov'un açıkça söylediği noktaya geliyorum. Eğer duyumun temeli izlenimse, bu iki kavramı ciddi olarak birbirinden ayırmak zorundayız. Levin dinlemiyordu artık. Profesörün gitmesini bekliyordu. 8. Profesör gider gitmez Sergey Ivanoviç kardeşine, geldiğine çok sevindim. Epey kalacak mısın? İşler nasıl? Levin, ağabeyinin çiftlik işletmesiyle pek az ilgilendiğini, bu soruyu da yalnızca ona hoş görünmek için sorduğunu biliyordu. Bu yüzden de yalnız buğday satışından getirdiği paradan söz etmekle yetindi. Levin, ağabeyine evlenmeye niyeti olduğunu söylemek, ondan öğüt almak istiyordu. Buna kesin kararlıydı. Ama Koznişev'i görüp profesörle konuşmasını duyduktan ve şimdi de kendisine çiftlikle ilgili soru sorarken takındığı isteksiz tavrını gördükten sonra evlilikle ilgili tasarılarını ona açamayacağını anladı. Sergey Ivanovich'in bu işi istediği gibi düşünemeyeceğini hissediyordu. "Peki sizin orada Zemtvos nasıl çalışıyor?" diye sordu Sergey. Zemtvoslarla çok ilgileniyor, onlara çok önem veriyordu. "Doğruyu söylemek gerekirse bilmiyorum." "Nasıl olur? Ama yine de konseyin üyesisin sen." "Hayır, artık ilgim kalmadı. İstifa ettim. Toplantılara artık gitmiyorum," diye yanıtladı Levin. Sergey Ivanovich kaşlarını çattı. "Çok yazık," dedi. Levin kendini temize çıkarmak için bölgesindeki toplantılarda yapılanları anlatmaya başladı. Sergey Ivanovich sözünü kesti. "İşte hep aynı şey," dedi. "Biz Ruslar hep böyleyiz zaten. Kendi kusurlarımızı görme yetisi belki de kişiliğimizin en iyi özelliği. Ama abartıyoruz. Her zaman dilimizin ucundaki alaylarla kendimizi avutuyoruz. Sana yalnızca şunu söyleyeceğim. Zemtvoslarımızın elindeki haklarını başka bir Avrupa ülkesine, Almanlara ya da İngiliz'e ver, biz kendi kendimizle alay edip dururken onlar bu haklardan özgürlük yaratacaklardır." "Peki ne yapalım?" dedi Levin bir suçlu gibi. "Bu benim son deneyimimdi. Bu yüzden kendimi tümüyle buna vermiştim. Bir şey yapamadım." "Yapamaz değilsin," dedi Sergey Ivanovich. "Ama sorunları başka türlü görüyorsun." Levin üzgün üzgün yanıtladı. "Belki öyledir." "Ah, bilirsin. Nikolay yine burada." Nikolay, Konstantin Levin'in öz kardeşi, Sergey Ivanovich'in de ana bir kardeşiydi. Servetinin büyük bir bölümünü har vurup harman savurmuş, mahvolmuş biriydi. En garip, en bozulmuş topluluklara girip çıkıyordu. Kardeşiyle de araları iyi değildi. "Ne diyorsun?" diye bağırdı Levin korkuyla. "Bunu nereden biliyorsun?" "Prokofiev onu sokakta görmüş." "Burada, Moskova'da mı? Nerede kalıyor biliyor musun?" Levin iskemlesinden kalktı, hemen gitmeye hazırlanır gibiydi. Sergey Ivanovich küçük kardeşinin heyecanını görünce başını sallayarak "Bunu sana söylediğime üzgünüm," dedi. "Nikolay'ın adresini öğrendim ve Trubin adına düzenlenmiş senedini ödeyip yolladım. Bana şunu yolladı yanıt olarak." Sergey Ivanovich bir dosyanın içinden çıkardığı notu kardeşine uzattı. Levin tanıdığı o tuhaf yazıyla yazılmış notu okudu. "Beni şu anda rahat bırakmanızı istiyorum. Sevgili küçük kardeşlerimden istediğim yalnızca budur. N.L." Levin elinde kağıtla başını kaldırmadan Sergey Ivanovich'in karşısında duruyordu. Şu anda ruhunda zavallı kardeşini unutma isteğiyle bunun kötü bir şey olacağı düşüncesi çarpışıyordu. "Açıkçası beni incitmek istiyor," diye sürdürdü Sergey Ivanovich. "Yine de bana hakaret edemez. Bütün kalbimle yardımına koşmak isterdim ama bunun olanaksız olduğunu biliyorum." "Evet öyle," diye yineledi Levin. "Anlıyorum. Onunla ilişkilerini beğeniyorum senin. Ama onu görmeye gideceğim." "İstiyorsan git ama bunu yapmanı önermem sana," dedi Sergey Ivanovich. "Kendi açımdan korkacak değilim. İkimizin arasını açamaz. Senin açından gitmemen daha iyi olur. Öğüdüm bu benim. Artık onun için bir şey yapamayız. Yine de nasıl istersen öyle yap." "Belki onun için bir şey yapılmaz ama özellikle şu anda ona karşı kayıtsız kalamayacağımı anlıyorum." "İnan ki anlamıyorum bunu," dedi Sergey Ivanovich. "Anladığım tek şey bunun bizim için utanç verici bir ders olduğudur. Nikolay bu duruma geldikten sonra alçaklık denen şeye başka bir gözle, daha hoşgörüyle bakmaya başladım. Ne yaptığını biliyor musun?" "Ah, çok korkunç bu, çok korkunç," diye yineledi Levin. Sergey Ivanovich'in uşağının bulduğu adresi kardeşinden alarak Nikolay'a gitmeye hazırlandı. Ama düşününce bu ziyareti akşama bırakmaya karar verdi. Her şeyden önce kafasının dinginleşmesi için kendisini Moskova'ya getiren bu işe bir çözüm bulması gerekiyordu. Kardeşinin evinden çıkınca Oblonski'nin mahkemesine gitmişti Levin. Oblonski'den Şerbatskiler konusunda bilgi alınca Kitty'ye rastlama olanağının bulunduğu yere doğru yürüdü. 9. Levin saat 4'te yüreği çarparak hayvanat bahçesinin yakınında arabadan indi, kızak pistiyle kayak yerine giden yolu tuttu. Aradığını orada bulacağından emindi. Çünkü girişin yakınında Şerbatskilerin arabasını görmüştü. Hava kuru soğuktu. Girişte şapkaları güneşte parlayan jandarmaların gözetiminde efendilerin arabaları, kızakları, kira arabaları ard arda dizilmişti. İnsanlar iyice açılmış yollarda tahta oymalarla süslü Rus tipi evlerin arasında aceleyle gidip geliyordu. Bahçede buzla kaplı, dallı budaklı kayın ağaçları bayramlık yeni kaftanlıklarını giymişlerdi sanki. Levin ağaçlı yoldan giderken kendi kendine "Heyecanlanmamışsın, sakin olmalısın. Ne istiyorsun, neyin var böyle, sus aptal," diyordu yüreğine. Sakin olmaya çalıştıkça heyecandan boğazı daralıyordu. Birisi onu görüp seslendi ama Levin bu dostu tanımadı bile. Neşeli seslerin çınladığı yokuşu çıkmak için kayarak ilerleyen vagonların zincirlerinin gıcırdadığı meyilli düzeye yaklaştı. Birkaç adım daha gidince kendini paten alanın önünde buldu. Aradığını kayanların arasında hemen gördü. Yüreğini kavrayan neşe ve korku içinde onun varlığını hissetti. Pistin öte yanında ayakta durmuş bir bayanla konuşuyordu. Ne giyiminde ne de duruşunda bir özellik vardı ama Levin için onu kalabalık arasında tanımak, ısırganlar arasında bir gülü ayırt etmek kadar kolaydı. Onunla her şey aydınlanmış gibiydi. Bütün çevresini ışıldatan bir gülümsemeydi o. Levin, kayak alanına inip ona yaklaşsam mı acaba diye düşünüyordu. Kitty'nin bulunduğu yer erişilmez bir tapınak gibi görünüyordu ona. Öylesine heyecanlıydı ki bir an geri dönüp gidecekti neredeyse. Çaba göstermeliydi. Genç kızın çevresinde türlü insanların dolaştığını, sonuçta da kendisinin de oraya kaymaya gidebileceğini düşündü. Ona bakmaktan çekinerek aşağı indi ama genç gözü ona göre bir yıldız gibi parladığından bakmasa bile onu görebiliyordu Levin. Haftanın her günü o saatte paten yapmak, birbirlerini tanıyan sosyete insanlarının bir araya gelmesi demekti. Orada bu sporun gerçek sanatçıları olan kayak ustalarına rastlandığı kadar beceriksiz ve sıkılgan hareketlerle iskemlelerin arkasına tutunarak paten öğrenen heveslilere, çocuklara ve sağlık amacıyla paten yapan yaşlılara da rastlanıyordu. Tümü de Levin'e seçkin, mutlu insanlar gibi görünüyordu. Çünkü tümü de Kitty'nin yanındaydı. Hepsinin de tam bir kayıtsızlık içinde genç kıza yetişmeye, onu geçmeye çalışıyordu. Kimileri onun varlığıyla ilgilenmeden havanın ve buzun güzelliğinden yararlanmakla yetiniyordu. Kitty'nin kuzeni Nikolay Şçerbatski, kısa ceketi ve dar pantolonu ile bir sıranın üzerinde oturmuştu. Ayaklarında patenleri vardı. Levin'i görünce bağırdı. ''Vay, işte Rusya'nın en birinci patencisi. Sizi görmeyeli epey oluyor. Bu çok güzel, patenlerinizi giysiniz ya.'' ''Patenlerimi getirmedim.'' diye yanıtladı Levin. Levin, Kitty'nin varlığından tam anlamıyla büyülenmişti. Onu bir saniye bile gözünden kaçırmıyorsa da ona bakmıyordu. Sanki güneş ona yaklaşıyor gibiydi. Bir köşede genç kız, yüksek konçlu çizmeleri ayaklarında dönüp duruyor, belirgin bir korkuyla Levin'e doğru kayarak geliyordu. Rus modası bir giysi giymiş olan bir delikanlı, elleriyle umutsuz hareketler yaparak, yerlere dek eğilerek onu geçmeye çalışıyordu. Kitty ürkekçe kayıyordu. Elleri boynunu bir kurdeleyle asılı duran manşonunun dışında, her an bir destek arar gibi duruyordu. Tanımış olduğu Levin'e bakıyor, korktuğunu görüp gülümsüyordu. Topunu yere vurarak hızlandı, kuzeninin yanına dek kaydı, elleriyle ona dayandı. Genç kız gülümseyerek başıyla Levin'e selam verdi. Levin, onun böylesine güzel olduğunu hayal bile edemezdi. Genç kızı düşündüğünde çok belirgin biçimde gözlerinin önüne getiriyor, genç kızın güzel omuzları üstüne büyük bir çekicilikle, saf bir duruluk ve güzellikle oturtulmuş olan şu küçük sarışın başının ne denli sevimli olduğunu düşünmekten özellikle hoşlanıyordu. Bedeninin ince güzelliğine eklenen yüzündeki o çocuksu anlam ona Levin'in yabancısı olmadığı bir çekicilik veriyordu. Levin'in Kitty'de her zaman şaşırtan ve ilgisini çeken şey gözlerinin yumuşak, sakin, içten anlamı ve özellikle Levin'i periler ülkesine götüren, çocukluğunun ender mutlu günlerine kavuşturan, ona tatlı bir heyecan veren gülümsemesiydi. ''Geleli çok oldu mu?'' dedi genç kız elini uzatarak. Sonra da manşonunun düşürdüğü bendini yerden alıp kendisine uzatan Levin'e teşekkür etti. Duyduğu heyecan yüzünden hemen yanıt veremeyen Levin, ''Ben mi? Çok olmadı.'' dedi. ''Dün, yani bugün geldim, size gelmek istiyordum.'' diye ekledi. Ama sonra genç kızı ne amaçla aradığını anımsayıp heyecanlanarak kızardı. ''Paten kaydınızı bilmiyordum, çok ustasınız.'' diye konuşmasını sürdürdü. Genç kız, sıkıntısının nedenini anlamak istermiş gibi dikkatle bakıyordu Levin'e. Kara eldivenli küçük elindeki manşonundan, ''Eliniz benim için çok değerli.'' dedi. ''Herkes sizin çok iyi patenci olduğunuzu biliyor.'' ''Eskiden paten hastasıydım. Kusursuz olmak istiyordum.'' ''Sanırım siz her şeyi tutkuyla yapıyorsunuz.'' dedi Kitty. ''Sizi kayarken görmeyi çok isterdim. Patenlerinizi giyin, birlikte kayarız.'' ''Birlikte kaymak mı? Bu olabilir mi?'' diye düşündü Levin genç kıza bakarak. ''Hemen giyerim.'' Paten kiralayıcısı topuğunu vidalamak için Levin'in ayağını tutarken ''Uzun zamandır bize gelmediniz bayım.'' dedi. ''Sizin kadar iyi kayan biri daha çıkmadı. İyi oldu mu böyle?'' diye sordu bağları sıkarken. ''İyi iyi ama çabuk olalım lütfen.'' diye sözünü kesti Levin. Elinde olmadan yüzünde beliren mutluluk gülümsemesini tutmaya çalışıyordu. ''Evet, işte yaşam, işte mutluluk. Birlikte kayalım.'' dedi. ''Acaba şimdi onunla konuşayım mı? Ama mutlu olduğumu, en azından bir umut yüzünden mutlu olduğumu söylemeye çekiniyorum. Peki o halde? Ama bunu söylemeliyim, söylemeliyim, hadi cesaret.'' diye düşündü. Levin ayağa kalktı, kürkünü çıkardı, sonra pürtüklü buzun üstünde birkaç adım attı, paten kiralayıcısının kulübesinin yakınlarında düz buzun üzerine atıldı. İsteğine göre hızlanarak ya da yavaşlayarak hiç çaba harcamadan kaymaya başladı. Kitty'ye çekinerek yaklaşıyordu ama genç kızın gülümsemesi onu rahatlattı. Kitty ona elini uzattı, kıyıya doğru koştular. Hızları arttıkça Kitty delikanlının elini daha hızlı sıkıyordu. ''Sizinle daha çabuk öğreneceğim.'' dedi Levin. Ama birden sözlerinden ürkerek kızardı. Gerçekten de bu sözleri söyler söylemez güneş sanki bulutların arasında yok olmuş gibi geldi. Kitty'nin yüzündeki sevimli hal kayboldu. Levin genç kızın alnındaki kırışıklıktan çok iyi bildiği bir anlam fark etti. Canınızı mı sıktım? Ama size soru sormaya hakkım yok ne de olsa, dedi. Neden? Hayır, hiçbir şeyim yok, dedi Kitty soğuk bir tavırla. Sonra hemen ekledi. Mademoiselle Nino'yu henüz görmediniz mi? Henüz görmedim. Gidip onu bulalım. Sizi öyle sever ki. Bu da ne demek? Onun canını sıktım. Tanrım sen bana acı, diye düşündü Levin. Bir sıraya oturmuş olan ak saçlı yaşlı Fransız dadıya doğru kaydılar. Yaşlı kadın takma dişlerini ortaya çıkaran bir gülümsemeyle Levin'i eski bir dost gibi karşıladı. Bakışlarıyla Kitty'yi göstererek işte böyle büyüyor ve yaşlanıyoruz, dedi. Tiny Bear kocaman oldu. Tiny Bear ayı yavrusu. Çevirenin notu, diye sürdürdü yaşlı kadın gülerek. Levin'in İngiliz masallarındaki üç ayı yavrusu diye adlandırdığı üç kız kardeşle ilgili şakasını anımsatıyordu. Bunu söylediğinizi anımsıyor musunuz? Levin hiç anımsamıyordu bunu ama yaşlı dadı bu şakadan hoşlanır ve 10 yıldır bununla avunurdu. Peki peki, gidip kayın. Kitimiz ustalaşmaya başladı değil mi? Levin Kitty'ye doğru gitti. Genç kızın yüzünde ciddilik yoktu artık. Gözleri yine her zamanki tatlılığına, açıklığına kavuşmuştu. Ama Levin bu tatlılıkta özel bir farklılık, istekli bir dinginlik sezdi. Buna da üzüldü. Yaşlı dadısından, özgünlüklerinden söz ederken bir yandan da Levin'in yaşamı konusunda sorguya çekiyordu Kitty. Kışın köyde canınız sıkılmıyor mu? Hayır, sıkılmıyorum. Çok işim oluyor. Onun bu sakin tavrı Levin'i çok şaşırtıyordu. Kış başında olduğu gibi onu kırmaya gücünün olmadığını seziyordu. Uzun süre mi kalacaksınız? Levin hiç düşünmeden karşılık verdi. Bilmiyorum. Bu sakin ve dostça sesin etkisine kapılırsa hiçbir şeye karar veremeden çekip gideceğini hissediyordu. Bu yüzden de tepki göstermeye karar verdi. Neden bilmiyorsunuz? Diye sordu Kitty. Hayır, bilmiyorum. Size bağlı bu, dedi. Ama hemen söylediklerinden ürktü. Kitty gerçekten duymuyor muydu yoksa duymamış gibi mi yapıyordu? Bir buz çıkıntısına çarpıyormuş gibi yaptı. İki kez ayağını vurdu ve kayarak hemen yanından uzaklaştı. Mademoiselle Nino'na doğru kaydı, ona bir şey söyledi, bayanların patenlerini bıraktıkları kulübeye doğru gitti. Tanrım ne yaptım ben, Tanrım ulu Tanrım bana yardım et, yol göster, diye yakarıyordu Levin. Aynı zamanda sert hareketler yapmak istiyordu. Olanca hızıyla ileri atıldı, buz üzerinde öfkeyle eğriler çizmeye başladı. O sırada yeni kayakçıların en güçlüsü olan genç bir adam, ayaklarında patenleri, ağzında sigarasıyla, basamakları patenleriyle atlayarak kahveden çıktı, aşağı indi, sonra ellerinin durumunu bile bozmadan buz üzerine atıldı. Vay canına, bu da yeni bir numara, dedi Levin kendi kendine. Genç adama öykünmek için hemen kahveye koştu. Canınızı yakmayın, alışkanlık gerek, diye bağırdı ona Nikolay Şerbatski. Levin basamaklı sekiye çıktı, kollarıyla dengesini sağlayarak abartılı bir hareketle inmeye başladı. Son basamaklarda ayağa kaydı ama parmaklarının ucuyla buza hafifçe dokundu, sert bir hareketle doğrularak güldü, kaymayı sürdürdü. Mademoiselle Linon'la kulübeden çıkmakta olan Kitty, ne yürekli adam, diye düşündü. Levin'e bir kız kardeşin sevdiği erkek kardeşine baktığı gibi tatlı ve okşayıcı bir gülümsemeyle bakıyordu. Acaba suçlu muyum? Kötü bir şey mi yaptım? Buna cilve denir. Sevdiğim insanın o olmadığını biliyorum ama yine onun yanında kendimi çok neşeli hissediyorum. Öyle yürekli ki ama neden acaba böyle söyledi, diye soruyordu kendi kendine. Kitty merdivenlerde karşılaştığı annesiyle çıkarken görünce yüzü az önce yaptığı hareketlerle kızarmış olan Levin durarak düşündü. Patenlerini çıkardı, bahçeden çıkarlarken anneyle kıza yetişti. Size rastladığıma çok sevindim, dedi prenses. Yine perşembeleri kabul ediyoruz konuklarımızı. Demek bugün. Sizi de görmekten çok mutlu oluruz, dedi prenses soğuk bir tavırla. Bu soğuk tavır Kitty'yi üzdü. Soğuk izlenim unutturmak isteğine karşı koyamayarak başını Levin'e çevirdi, gülümseyerek hoşça kalın, dedi. O sırada Stepan Arkadyeviç bahçeye giriyordu. Şapkası yana yatıktı. Gözleri parlıyordu. Zafer kazanmış gibiydi. Kayınvalidesinin yanına gelince sıkıntılı bir yüzle ve suçlu biri gibi Dolly'nin sağlığıyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Prensesle alçak sesle, üzgün bir sesle konuştu. Konuşması bitince gözünü şişirip Levin'in koluna girdi. Haydi bakalım gidelim, dedi. Hepsini düşündüm. Geldiğine çok memnunum. Levin'in gözlerine ciddi bir tavırla baktı. Gidelim gidelim, dedi Levin sevinerek. Kendisine hoşça kal diyen sesin kulağında çınladığını, o sırada gülümseyişini gördüğünü sanıyordu. İngiltere'ye mi, Ermitaj'a mı? Benim için fark etmez. Öyleyse İngiltere Oteli'ne gidelim, dedi Stepan Arkadyeviç. Bu oteli seçmesinin nedeni oraya Ermitaj'dan daha çok borç olduğu için, bu yüzden de oraya gitmek zorunda kaldığını sandığı için. Araban var mı? Çok iyi, çünkü ben arabamı yolladım. Yol boyunca iki dost sustu. Levin, Kitty'nin yüzündeki anlam değişikliğinin nedenini düşünüyordu. Kimi zaman bu değişikliği bir umut olarak, kimi zaman da delilik olarak yorumluyordu. Yine de kendisini bu gülümsemeden ve bu hoşça kal demeden önceki durumundan daha farklı biri olarak görmekteydi. Stepan Arkadyeviç yol boyunca yemek listesi hazırlıyordu. Kalkan balığı sever misin, diye sordu Levin'e lokantaya yaklaşırken. Ne dedin, kalkan balığı mı, diye sordu Levin. Ha, çok severim. 10. Levin, Oblonsky ile lokantaya giderken Stepan Arkadyevich'in yüzünden ve bütün kişiliğinden yayılan özel anlamı, dışa vurulmamış bir tür pırıltıyı fark etmekten kendini alamadı. Oblonsky şapkasını, pardesüsünü çıkardı, yemek salonuna geçti, koltuklarının altında peçeteleriyle yaklaşan fraklı Tatar garsonlara buyruklar verdi. Her yerde olduğu gibi burada da kendisini sevinçle karşılayan tanıdıklarını sağda solda selamlayarak büfeye yaklaştı. Küçük bir kadeh içki aldı, biraz balık yedi, tezgahtaki boyalı, takma dişli Fransız matmazeline bir şeyler söyledi. Saçlarını bir bantla bağlamış olan kız içtenlikle gülüyordu. Takma saçlı, pudralı, parfümlü bir kız Levin'in hiç hoşuna gitmemişti. İçkisini bıraktı, pis bir yerden kaçarmışçasına uzaklaştı. Bütün ruhu Kitty'nin anısıyla doluydu, gözleri mutluluk ve zafer pırıltılarıyla parlıyordu. Ak saçlı, yaşlı bir Tatar pek yapışkan bir tavırla ''Buradan ekselans, lütfen, burada sizi rahatsız edemezler ekselansları'' diyordu. Adamın böğürleri öyle genişti ki ceketinin yırtmacı abartılı bir biçimde ikiye ayrılmıştı. Tatar, Stepan Arkadyevich'e karşı saygısını göstermek için evine ''Lütfen ekselans'' diye gönlünü aldı. Üstü örtülü yuvarlak bir masanın üzerine beyaz bir örtü yaydı hemen. Masanın üstünde duvara tutturulmuş bronz bir aplik vardı. Kadife kaplı iskemleleri yaklaştırdı. Koltuğunda peçetesi, elinde yemek listesiyle yemek ısmarlanmasını beklemek üzere Stepan Arkadyevich'in önünde durdu. ''Ekselans, isterseniz özel oda az sonra boşalacak. Şu anda bir bayanla Prens Galitsin var içeride. Taze istiridyelerimiz var.'' ''Ya, istiridye demek.'' Stepan Arkadyevich düşünceli bir tavır aldı. Parmağını yemek listesinin üstüne koyarak ''Yemeğimizde bir değişiklik yapmamız gerekmez mi Levin?'' dedi. Yüzünde ciddi bir kararsızlık vardı. ''İstiridyeler iyi mi? Dikkat edin. Flansburg'dan geliyor ekselans. Ostend'de bulunmaz.'' ''Flansburg'dan demek. Çok iyi. Ama taze mi acaba? Daha dün geldi.'' ''Peki tamam. İstiridye'den başlayalım yemeği. Daha sonra listemizi tamamen değiştiririz. Olmaz mı?'' ''Bana göre hava hoş. Bence en iyisi bulgur çorbasıdır. Ama bunlar burada bulunmaz.'' Tatar bir hizmetçinin bir çocuğa eğildiği gibi eğildi Levin'e doğru. ''Rus tarzı bulgur çorbası mı istiyorsunuz?'' dedi. ''Hayır, şaka bir yana senin seçtiğin şey benim için de iyidir. Çok paten yaptım, karnım acıktı.'' Daha sonra Oblonsky'nin yüzündeki anlamı görerek ekledi. ''Senin seçtiğini beğenmediğimi sanma sakın. Severek yerim.'' ''Elbette, yaşamın zevklerinden biridir diye boşuna söylememişler.'' dedi Stepan Arkadyevich. ''Neyse dostum, bana iki düzine istiridye getir.'' ''Yo, yetmez bu kadar. Üç olsun. Bir de sebze çorbası.'' ''Bahar sebzelerinden mi?'' dedi Tatar. Ama Stepan Arkadyevich yemeklerin adlarını Fransızca söyleyerek onu zevklendirmek istemiyordu. ''Sebzeli demekle ne söylemek istediğim iyi anlıyorsun. Daha sonra koyu salçalı kalkan balığı, sonra kızartma et ama tam kıvamında olsun. Daha sonra pirinç ve konserveler.'' Yemek adlarını Fransız listesine göre söylemek istemeyen Stepan Arkadyevich'in garipliğini bilen Tatar, karta göre yemek adlarını zevkle yineledi. Bahar çorbası, meomarheis salçalı kalkan, estragon piliç Makedonya usulü sebzeler. Sonra zemberekle hareket ediyormuş gibi yemek listesini kabının içine koydu. Ardından başka bir listeyi, şarap listesini çıkarıp Stepan Arkadyevich'e uzattı. Ne içeceğiz? Sen ne istersen ama az olsun. Örneğin şampanya dedi Levin. Nasıl, başlamak için mi? Ama neden olmasın ki? Beyaz şarap sever misin? Beyaz şarap mı? Diye araya girdi Tatar. Tamam, beyaz şarabı istiridyelerle ver. Daha sonra bakarız. Peki, yemek için hangi şaraptan istiyorsunuz? Bize geceler getir. Hayır, klasik şablisi olsun, daha iyidir. Peki, size peynirinizden getireyim mi? Evet, parmesan peyniri. Belki sen başkasını istersin, dedi Levin. Hayır, nasıl istersen öyle yap, dedi Levin, kendini tutamayıp gülümseyerek. Ceketinin yırtmacı uçacak gibi görünen Tatar, bir dakika sonra bir eliyle sedefli kabukları içindeki istiridyeleri ötekiyle bir şişe taşıyarak koştu. Stepan Arkadyevich kolalı peçetesini buruşturdu, bir ucunu yeleğine geçirdi, sol elini masaya dayayıp sakin sakin yemeğini yemeye başladı. Fena değil dedi, gümüş çatalıyla istiridyeleri açarak birbiri ardına yutuyordu. Nemli ve parlak gözlerle kimi zaman dostuna kimi zaman da Tatar'a bakarak fena değilmiş diye yineledi. Levin beyaz ekmekle peyniri yeğlemesine karşın istiridyeleri yiyor ama Oblonsky'ye hayran kalmaktan bir türlü kendini alamıyordu. Beyaz kravatını düzeltirken kapağını açıp şarabı ince kristal bardaklara boşaltan Tatar da Stepan Arkadyevich'e mutlu bir gülümsemeyle bakıyordu. Stepan Arkadyevich kadehini boşaltırken ''Demek istiridyeyi sevmiyorsun'' dedi. ''Yoksa bir şeye mi üzülüyorsun?'' Levin'in neşeli olmasını isterdi. Aslında Levin üzgün değildi ama canı sıkılıyordu. Ruhunu dolduran duygu, bu gidip gelmeler, gürültü, bu beyaz bronz aplikler, aynalar, ışıklar, soluğunu kesen bütün bu ortamda, kadınlarla yemek yenen özel odaları pek uzakta olmayan bu lokantada kendini rahatsız hissediyordu. Ruhunu tamamen dolduran duygunun saflığını lekelemekten çekiniyordu burada. ''Benim mi?'' ''Evet, üzüntülerim var. Ayrıca kendimi rahatsız hissediyorum.'' dedi. Taşralı alışkanlıklarımla bütün bunların bana ne denli garip geldiğini düşünemezsin. Senin yanında gördüğüm o bayın tırnakları gibi aynı. Stepan Arkadyevich gülerek, evet, şu zavallı Girinevich'in tırnaklarının senin çok ilgini çektiğinin farkındayım, dedi. Elimde değil, diye açıkladı Levin. Kendini benim yerime koymaya çalış. Olaylara köyde yaşamaya alışmış benim gibi birinin gözüyle bak. Orada biz ellerimizi işe yarar durumda tutmaya çalışırız. Tırnaklarımızı keser, kollarımızı sıvarız. Buradaysa erkekler özellikle tırnak uzatıyorlar. Özellikle de ellerini kullanmasınlar diye kol düğmelerin yerine bileklerine fincan tabakları takıyorlar. Stepan Arkadyevich neşeli neşeli güldü. Peki ne istiyorsun sen? Bu da onların kaba bir işe girişmek zorunda kalmadıklarını kanıtlar. Onların kafaları çalışır yalnız. Belki, ama bu bana garip geliyor. Aynı şekilde köyde oturanlar işlerin bir an önce yeniden başlamak için olabildiğince çabuk yemeye çalışırlar. Oysa biz karnımızı doyurmadan elimizden geldiğince masada uzun süre kalmaya çabalıyoruz. İstiridyeyi de bu yüzden yemiyor muyuz? Elbette, ama uygarlığın amacı da bu zaten. Her şeyi zevke dönüştürmek. Neyse, uygarlığın amacı buysa bir vahşi olmayı yeğlerim. Zaten öyle değil misin? Siz hepiniz, bütün Levinler vahşisiniz. Levin içini çekti. Kardeşi Nikolay'ı anımsadı. Bu tür utanç ve sıkıntı hissetti. Kaşlarını çattı. Ama Oblonski Levin'in düşüncelerinin akışını değiştiren başka bir konuya geçti hemen. Stepan önündeki boş kabukları itip parlak ve ilgili bir bakışla peyniri önüne çekerken "Peki bize, yani Şerbatskilere hala gelecek misin?" diye sordu. "Evet, kesinlikle geleceğim," dedi Levin. Dedi Levin. "Prenses beni pek istekli çağırmasa bile." Ne düşünce, ne saçmalık. Ama onun davranış biçimi böyledir. Neyse dostum, bize çorba ver. Bu soylu kadının davranış biçimi böyledir, diye yineledi Stepan. Ben de geleceğim. Ama daha önce şan provası için Kontes Bonne'nin evine gitmek zorundayım. Vahşi biri olmadığını savunuyorsun ama Moskova'dan hemen yok oluvermeni nasıl açıklarsın? Şçerbatskiler durmadan senin nerede olduğunu sordular bana. Sanki ben biliyorum da aslında bildiğim tek şey senin her zaman başkalarından farklı davrandığındır. Levin ağır ve heyecanlı bir sesle, evet haklısın, dedi. Ben vahşinin biriyim ama vahşiliğim yüzünden gitmiş değilim. Tam tersine onun için döndüm geri. Şimdi geldim artık. Stepan Arkadyevich Levin'in gözlerinin içine bakarak sözünü kesti. Çok şanslısın, dedi. Neden? Cins atlar markalarından, aşıklarsa bakışlarından anlaşılır, diye yüksek sesle bir dize okudu Stepan Arkadyevich. Senin için her şey gelecektedir. Peki ya senin için? Senin için yalnızca geçmiş mi var? Hayır, henüz değil ama senin geleceğin, benimse şu anım var ve bu anda pek parlak değil. Ne demek istiyorsun? Öyle, bu an pek ağım şahım sayılmaz. Kendimden söz etmek istemiyorum ben. Hem sonra sana her şeyi açıklayamam, dedi Stepan Arkadyevich. O halde neden Moskova'ya geldin? Hey gel sofrayı kaldır, diye bağırdı Tatar'a. Bunu anlarsın, dedi Levin, Stepan'ın derin ve parlak gözlerinin içine bakarak. Gerçekten anlıyorum ama benim önce konuşmam doğru olmaz. Böyle olup olmadığını yalnız sen anlarsın, dedi Stepan, Levin'e şeytancı gülümseyerek. Peki sen ne dersin buna, diye sordu titrek bir sesle Levin. Yüzünün bütün kasları titriyordu. Olayları nasıl karşılıyorsun? Stepan Arkadyevich bakışlarını Levin'den ayırmadan şabbiz şarabını yavaş yavaş içti. Ben bundan fazlasını dileyemem, dedi. Benim kanımca bu olabileceklerin en iyisidir. Ama yanılıyor olmayasın. Kimden söz ettiğimizi biliyor musun, dedi Levin karşısındakine yiyecekmiş gibi bakarak. Öyle bir şeyin olabileceğini düşünür müsün? Düşünürüm, neden olmasın? Nasıl, gerçekten mi? Bunun olabileceğini mi düşünüyorsun? Hayır, bana düşünceni açıkça söyle. Ya reddedilirsem? Aslında benim beklediğim de bu. Ne düşünce, dedi Stepan Arkadyevich heyecandan gülümseyerek. Ben böyle düşünüyorum. Aklıma takılıyor. Bu benim ve onun için çok korkunç bir şey olurdu. Bakalım, görürüz. Genç kız için bunda korkunç bir yan yok. Bir genç kız evlenme önerisi almaktan her zaman gururlanır. Belki başka genç kızlar için geçerlidir bu. Ama onun için değil. Stepan Arkadyevich gülümsedi. Levin'in ne düşündüğünü çok iyi biliyordu. Levin'e göre dünyadaki genç kızlar ikiye ayrılırdı. Birinci grupta onun dışında kusurları ve insancıl zayıflıklarıyla tek sözcükle sıradan yaratıklar olan genç kızlar vardı. Öteki grupsa kusursuz ve bütün yaratıklardan üstün olan yalnızca ondan oluşuyordu. Stepan salça tabağını iten Levin'in elini tutarak salça alsana, dedi. Levin uysal uysal salça aldı ama Stepan'ın yemesine izin vermedi. Hayır, dinle beni. Bunun benim için ölüm kalım sorunu olduğunu anla. Bundan hiç kimseye söz etmedim. Yalnız sana anlatabilirim. Görüyorsun ya, ikimiz pek çok noktada farklı insanlarız. Kendi zevklerimiz, kendi düşüncelerimiz var. Bununla birlikte aslında senin beni anladığını biliyor ve bu yüzden de seni çok seviyorum. Ama Tanrı aşkına çok içten, açık sözlü davran. Stepan Arkadyevich gülerek, sana düşündüklerimi söylüyorum, diye onayladı. Daha da fazlasını söyleyeceğim. Karım gerçekten de çok olağanüstü bir kadındır. Stepan sözünün burasında karısıyla karşı karşıya bulunduğu üzücü durumu düşünerek içini çekti. Ön sezisi çok güçlüdür. İnsanların içine bilir. Özellikle evlilik konusunda neler olacağını önceden bilir. Örnek olarak Matmazel Sawoskaya ile Bernstein'ın evleneceğini söylemişti. Kimse ona inanmak istemedi ama evlendiler. Neyse karım senden yana. Ne demek istiyorsun? O, Kitty'nin yalnızca seni sevmekle kalmayıp seninle evleneceğini düşünüyor. Bu sözler üzerine Levin'in yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı, neredeyse ağlayacaktı. Demek böyle söyledi diye bağırdı Levin. Her zaman karının çok iyi biri olduğunu söylemişimdir. Neyse burada duralım dedi ayağa kalkarak. Olmaz olmaz otur. Levin yerinde duramıyordu. Gözyaşlarını göstermemek için gözlerini kırparak küçük salonu iki kez arşınladı. Sonunda gelip masanın önüne oturdu. Burada aşkın önemli olmadığını anla dedi. Ben aşık oldum ama bu böyle değil. Söz konusu olan bir duygu değil. Beni ele geçirmiş bilinmeyen bir dış güçtür. Bu dünyada mutluluk olmadığına göre isteğimi gerçekleştirmemin olanaksız olduğuna inandığım için gittim buradan. Mücadele ettim, didindim ama artık onsuz yaşayamayacağımı anlıyorum. Kalmak istiyorum. Gitmemeliydim. Ah dur, kafamda öyle çok düşünce var ki. Dinle, sözlerinin beni nedenle etkilediğini anlatamam. Beni öylesine mutlu ettin ki korkaklaştım. Her şeyi unuttum. Bugün kardeşim Nikolay'ın burada olduğunu öğrendim. Onu tanırsın. Oysa onu unuttum ben. Onun da mutlu olduğunu sanıyorum. Delilik gibi bir şey bu. Ama bana özellikle korkunç görünen bir şey var. Sen evlisin. Bu duyguyu iyi bilirsin elbet. Çoktan yaşlanmış, sevgiyle değil de günahla dolu geçmişler olan bizlerin birden saf ve günahsız bir varlıkla birleşmemiz pek canavarca değil mi? Canavarlık değil mi bu? Kendimizi nasıl olur da iğrenç hissetmeyiz? Hadi canım, senin vicdanın pek dolu değildir. Yaşantımın akışını gözden geçirince titriyor, kendime lanet ediyor ve acı acı yakınıyorum diye iki dize okudu Levin yüksek sesle. Pöf, dünya böyle işte dedi Stepan Arkadievich. Her zaman sevdiğim şu duadan başka tesellim yok. Bizleri değerlerimize göre değil, yüceliğin ve bağışlayıcılığın hatırına bağışla. Belki Kitty de bu yüzden beni bağışlar. 11. Levin kadehini boşalttı. Bir süre konuşmadılar. Stepan Arkadievich sessizliği bozdu. Sana bir şey söylemeliyim dedi. Vronsky'yi tanır mısın? Hayır, kim bu? Bana neden soruyorsun bunu? Stepan Arkadievich kadehleri dolduran ve gereksinim duymadıkları zaman da özellikle çevrelerinde dolaşan Tatar'a bize bir şişe daha ver diye buyurdu. Onu tanımalısın çünkü senin rakiplerinden biridir dedi Levin'e. Bu Vronsky de kim diye sordu Levin. Stepan'ın hayran kaldığı yüzünde az önceki o çocuksu sevinç çok olmuş, yerini sert ve hoş olmayan bir görüntüye bırakmıştı. Vronsky, Kont Cyril Ivanovich Vronsky'nin oğlu ve Petersburg'un yaldızlı gençliğinin en iyi örneklerinden biridir. Onu Tver'de görevdeyken tanıdım. Gezmeye gelmişti. Zengin, yakışıklı ve imparatorun yaveridir. İyi ilişkileri var. Buna iyi ve sevimli bir genç olmasını da eklemeli. Ama iyi bir çocuk olmasından öte zeki ve eğitilmiş olduğunu da anlayabildim. Mesleğinde çok yükselecektir. Levin kaşlarını çatarak sustu. Neyse, buraya sen gittikten az sonra geldi. Sanırım Kitty'ye çılgınca aşık. Anlarsın ya annesi. Özür dilerim ama hiçbir şey anlamıyorum, dedi Levin, kaşlarını iyice çatarak. Kardeşi Nikolay aklına gelmişti. Onu unuttuğu için kendine kızıyordu. Stepan Arkadievich gülümseyerek arkadaşının elini tuttu. Dur hele dur, dedi. Bildiklerimi söylüyorum sana. Ama bu nazik işte şansın senden yana olduğunu bir kez daha yineliyorum. Levin iskemlesine çöktü. Yüzü solgundu. Oblonski kadehini doldurarak ''Ama sana sorunu olabildiğince çabuk çözümlemeni öğütlerim.'' diye sürdürdü. ''Hayır teşekkür ederim. Daha fazla içemem.'' dedi Levin kadehini iterek. ''Sarhoş olacağım. Peki evde işler nasıl?'' diye sürdürdü konuşma konusunu değiştirmek isteyerek. ''Bir şey daha. Her ne olursa olsun sana sorunu en kısa zamanda çözümlemeni öneririm. Bugün konuşmak zorunda değilsin.'' dedi Stepan Arkadievich. ''Ama yarın sabah gel. Kurallara göre iste. Tanrı yardımcın olsun.'' ''Av için bizim oraya gelmek istersen ilkbaharda gel.'' dedi Levin. Şu anda böyle bir konuşmaya giriştiği için gerçekten üzülüyordu. İçten duyguları, Petersburglu şu subay rakibi konusunda öğrendikleri yüzünden Stepan'ın önerileri ve düşünceleriyle yaralanmıştı. Stepan gülümsedi, Levin'in içinden geçenleri anlıyordu. Bir gün gelirim dedi. Evet dostum, bir kadın çevresinde bütün dünyanın döndüğü bir eksendir. Benim işler de çok berbat, çok berbat, hem de kadınlar yüzünden. Elinde kadehi bir sigara alarak konuşmasını sürdürdü. Benimle açık konuş, bir öğüt ver. Hangi konuda? Şöyle, varsayalım ki evlisin, karını seviyorsun ama bir başkası aklını çelmiş. Özür dilerim ama bütün bunları anlayamıyorum. Şöyle düşünelim, karnını iyice doyurmuş olan bir adam bir fırıncının vitrininden bir ekmek çalabilir mi? Stepan'ın gözleri her zamankinden daha fazla parladı. Neden olmasın? Kimi zaman ekmek öyle güzel kokar ki insan böyle bir işe girişmekten kendini alamaz. Himmlisch ist, wenn ich bezwungen, meine irdische Beger, aber doch wenn's nicht gelungen, hat ich auch recht hübsch Pleasure. Almanca yazılmıştır. Heine'nin bir şiirinden alınmıştır ve Türkçesi şöyledir. Hırsımı yenebilirsem dünyada tanrısal bir davranış olur bu. Ama böyle davranmayı başaramazsam yine de tat almış olurum yaşamdan. Çevirinin notu. Stepan Arkadievich bu dizeleri söylerken ustaca gülümsüyordu. Levin de gülümsemekten kendini alamadı. Evet ama şaka bir yana diye sürdürdü Oblonski. Güzel, sevimli, sevecen ama yalnız ve yoksul bir kadın düşün. Her şeyini sana vermiş olsun. Şimdi iş olup bittikten sonra sence onu yüzüstü bırakmak mı gerekir? Aile yaşamını bozmamak için ayrılmanın kaçınılmaz olduğunu düşün. Bu zavallıya acımak bir çözüm yolu, acıyı hafifletici bir yol aramak gerekmez mi? Özür dilerim ama bilirsin ki bence kadınlar iki gruba ayrılır. Yani hayır, şöyle diyelim, kadınlar vardır ya da... Soylu bir yaratığın düştüğünü görmedim hiç. Hiçbir zaman da görmeyeceğim. Kasadaki şu süslü ve kıvırcık saçlı Fransız kadını gibi olanlar bana göre canavardırlar. Bütün düşmüş kadınlar böyledirler. Peki ya İncil'deki kadın? Ah rica ederim, İsa kötüye kullanılacağını bilseydi hiçbir zaman böyle sözler söylemezdi. Yine de düşündüklerimi değil, duyduklarımı söylüyorum ben. Düşmüş kadınlardan nefret ederim. Sen örümcekten korkarsın, bense böyle canavarlardan korkarım. Örümcekleri incelemişsindir elbet. Onların geleneklerini bilmezsin. Neyse, benim için aynı şey. Böyle söylemen kolay. Bütün sıkıcı sorunları sol eliyle sağ omzundan arkaya atıveren Dickens'in bir roman kahramanı gibisin sen. Ama bir olayı yatsımak, onu açıklamak değildir. Ne yapalım? Bana bir öğüt ver. Karın yaşlanıyor. Oysa sen yaşam dolusun. Ona duyduğun bütün saygıya karşın geri dönecek zamanın yok ve onu aşkla sevemeyeceğini hissediyorsun. Sonra birden bir aşkla karşılaşıyorsun ve mahvoluyorsun dedi Stepan Arkadievich içten bir umutsuzlukla. Levin gülümsedi. Mahvoldum dedi yine Oblonski. Ne yapmalıyım? Ekmek çalmamalısın. Stepan Arkadievich kahkahayla güldü. Vay ahlakçı vay. Ama iki tür kadın olduğunu anlasana. Biri haklarını kullanıyor. Oysa bu haklar ona veremeyeceğin aşktır. Öteki ise senin için her şeyi feda ediyor. Karşılığında hiçbir şey istemiyor. Ne yapmalısın? Nasıl davranmalısın? Korkunç bir dram bu. Bu konuda benim düşüncemi sorarsan sana drama inanmadığımı söylerim. Nedeni şu. Bence aşk, anımsarsın, Platon'un şölenindeki iki aşkın ikisi de insanların denek taşıdır. Kimileri birini, kimileri ise ötekini kavrar. Platonik aşkı tanımayan kimsenin bu dramdan söz etmesi boşunadır. Öteki aşkta dram söz konusu olamaz. Verdiğiniz zevk için çok teşekkür ederim, hoşça kalın. İşte bütün dram burada. Platonik aşkta dram olmaz çünkü böyle bir aşkta her şey saf, açık ve... O anda Levin kendi kusurlarını ve içindeki savaşımı anımsadı ve kestirip attı. Yine de haklısın belki. Pek mümkündür bu. Ama bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Görüyorsun ya dedi Stepan Arkadievich. Yalın bir ruhun var. Bu senin özelliğin ama aynı zamanda da kusurun. Sen tek parçasın ve bütün yaşamın yalın olaylardan oluşmasını istiyorsun. Hem bu olanaksız bir şey. Örneğin halk hizmetini küçümsüyorsun. Çünkü yapılan işin her zaman amaca uygun olmasını istiyorsun. Ama yönetimde işler böyle değildir. Aynı zamanda bir adamın etkinliğinin her zaman bir amacı olmasını, aşkla aile yaşamının birbirinden ayrılmamasını istiyorsun. Ama hiç böyle değil bu. Yaşamın bütün değişikliği, güzelliği, büyüsü, ışık ve gölge karışımıdır yalnızca. Levin içini çekti, karşı çıkmadı söylenenlere. Kendi işlerini düşünüyor, Oblonski'yi dinlemiyordu bile. Böylece ikisi de baş başa yedikleri akşam yemeğini, içtikleri şaraba karşın birbirlerine yaklaşamadıklarını ama kendi düşüncelerine daldıklarını, birbirlerinin kaygılarıyla ilgilenmediklerini hissediyorlardı. Oblonski daha önce pek çok kez duyduğu yemekten sonra oluşan bu uzaklaşma duygusunu çok iyi biliyordu ve böyle durumda ne yapması gerektiğinin de farkındaydı. Hesap diye bağırdı. Hemen yandaki salona geçti, burada bir yaver arkadaşına rastladı. Bir aktristen ve onun koruyucusundan söz etmeye başladılar. Her zaman düşüncelerinde büyük bir gerginliğe yol açan Levin'le konuşmaktan kurtulduğu için bir anda içinin rahatladığını ve dinlendiğini hissetti. Tatar, bahşiş dışında 26 ruble tutan hesabı getirdi. Durum başka türlü olsaydı gerçek bir köylü olan Levin kendi payına düşen bu 13 ruble yüzünden dehşete kapılırdı. Böyle olunca hiç önemsemeden parayı ödedi, yazgısı için karar vereceği Şçerbatskilere gitmek üzere giyinmek için dışarı çıktı. 12. Genç Prenses Kitty 18 yaşındaydı. O kış kibarlar dünyasına girmişti ve toplumdaki başarısı ablalarınkini geçmişti. Hatta prenses bile bu kadarını ummuyordu. Moskova balolarında genç erkeklerin aşağı yukarı tümü ona aşık olduğu gibi daha ilk mevsimde iki ciddi talip çıkmıştı karşısına. Levin ve onun gidişinden az sonra Kont Wronski. Levin'in kış başlarında ortaya çıkışı, sık sık ziyaretleri ve Kitty'ye açıkça aşık oluşu aile büyükleri arasında kızlarının geleceğiyle ilgili konuşmaların konusu olduğu ve prensle karısı arasında bir anlaşmazlık yarattı. Kitty'ye ondan daha iyi bir kısmet olamayacağını sanan Prens Levin'den yanaydı. Kadınların çoğu kez yaptığı gibi iş karıştıran prenses, kızlarının henüz çok küçük olduğunu, Levin'in niyetinin ciddi olmadığını, öte yandan da Kitty'nin ona tutkun olmadığını ve başka bahaneler ileri sürüyordu. Ama aslında bu kararsızlığının gerçek nedeni, prensesin kızı için daha parlak bir kısmet ummasıydı. Levin ona sevimli görünmüyor, onu anlamıyordu. Levin ansızın çekip gidince çok sevinen prenses kocasına sevinçle "Haklı olduğumu görüyorsun," dedi. Ronski ortaya çıkınca daha da sevindi. Kitty'nin yalnızca iyi değil, aynı zamanda da parlak bir kısmet bulduğu belliydi. Ona göre Ronski ile Levin arasında karşılaştırma yapmak olanaksızdı. Prenses, Levin'in garip ve ciddi bulduğu düşüncelerinden hoşlanmıyor, onun sosyedeki gururundan kaynaklandığına inandığı beceriksiz davranışlarını yadırgıyor, Levin'in köydeki yaşantısını hayvanlar ve köylüler arasında vahşi bir yaşam olarak canlandırıyordu gözünde. Ayrıca Kitty'ye aşık olan Levin'in 1,5 ay boyunca kızın anne ve babasının yanına gelişlerinde kararsız ve inceleyici tavırlar takınması, kızı isteyince ailesine onur vereceğinden korkuyor gibi görünmesinden de hoşlanmıyordu. Prenses, evlenme çağına gelmiş bir genç kızı bulunan bir eve gelip giden bir delikanlının hiçbir açıklama yapmadan, tek söz etmeden böyle ansızın çekip gidişine de bir anlam veremiyordu. Neyse ki Kitty'nin aşık olacağı kadar yakışıklı biri değil diye düşünüyordu. Ronski ise tam tersine prensesin bütün isteklerine uygundu. Zengin, akıllı, soyluydu. Sarayda parlak bir askerlik mesleği açıktı önünde, sevimliydi, kısacası daha iyisi can sağlığıydı. Ronski baloda açıkça kuru yapıyordu Kitty'ye. Onunla dans ediyor, durmadan evine gidiyordu. Niyetinin ciddi olduğundan kuşku duyulmazdı. Ama prenses yine de kış boyunca endişe ve heyecan duymaktan geri kalmadı. Kendisi de 30 yıl önce annesinin yardımlarıyla evlenmişti. Önceden hakkında her türlü bilgi alınan nişanlısı evlerine gelmiş, genç kızı görmüştü. Teyze aracı olarak şundan bundan bilgi edinmiş, kendisine iletmişti. İzlenimleri iyiydi. Daha sonra belirlenen günde kız istenmiş ve kabul edilmişti. Her şey çok doğal, çok sade biçimde olmuştu. En azından prenses böyle düşünüyordu. Oysa kızlarına göre çok basit olan evlenme işinin aslında çok zor ve karmaşık olduğunu anlamıştı. İki büyük kızı Dolly ve Natalie'nin evliliği için ne korkular, üzüntüler geçirmiş, ne çok para harcanmış, kocasıyla ne tartışmalar yapmıştı. Şimdi küçük kızı için de aynı korkular, aynı kuşkular yaşanıyor, büyükler için yapılandan daha şiddetli karı koca kavgaları yeniden başlıyordu. Yaşlı prens bütün babalar gibi kızlarının namus ve erdemleri konusunda çok titiz davranıyordu. Bu konuda özellikle çok sevdiği Kitty'yi ilgilendiren durumda kılı kırk yarıyordu. Karısıyla her an olay çıkarıyor, kızının saygınlığını lekelemesine göz yumuyor diye ona güceniyordu. Prenses büyük kızlarının evlenmeleri sırasında da ortaya çıkan bu tür tartışmalara alışkındı. Ama prensin bu seferki kuşkusunda haklı olduğunu seziyordu. Son zamanlarda kibarlar dünyasının geleneklerinde annelerin etkinliğini ağırlaştıran değişiklikler olduğunu fark etmişti. Kitty'nin arkadaşlarının bazı toplantılar düzenlediklerini, bazı kurslara gittiklerini, erkeklerle daha özgürce görüştüklerini, sokağa yalnız çıktıklarını, pek çoğunun artık eğilerek selam vermediğini görüyordu. Özellikle de koca seçimlerine ailelerin değil, kendilerinin kişisel görevleri olduğuna inanıyorlardı kızlar. Bütün genç kızlar, hatta yaşlı insanlar bile şimdiki kızlar artık eskiden olduğu gibi evlendirilmiyor diye düşünüyorlardı. Şimdi nasıl evleniliyordu peki? Bunu kimseden öğrenemiyordu prenses. Çocuklarının yazgısı ile ilgili kararları ana babanın vermesini isteyen Fransız geleneği artık geçerli değildi. Biçim olarak eleştiriliyordu. Genç kızları seçimlerinde tamamen özgür bırakan İngiliz geleneği de Rus toplumunda olanaksız bir şey olarak görülüyordu. Araya aracıları sokan Rus göreneği ise korkunç bir şey gibi görülüyordu. Herkes, özellikle de prenses, bu görenekle alay etmekteydi. O halde evlenmek için ne yapmak gerekiyordu? Kimse bilmiyordu bunu. Prensesin bu konuda görüştüğü herkes aynı şeyi söylüyordu. Günümüzde eski gelenekleri bırakmanın zamanı geldi. Sonuçta evlenecek olan ana babalar değil, gençler. O zaman sorunu istedikleri gibi çözmelerine izin vermeli. Kızı olmayanlar için böyle konuşmak kolaydı. Ama prenses böyle olunca kızının kendisini istemeyen birine aşık olacağını ya da kendisine denk olmayan birini bulacağını düşünüyordu. Onun karşısında zamanımızda gençler yaşamları konusunda kendileri karar vermelidir diye yinelemesine karşın böyle bir düşünce öne sürmenin dolu bir tabancanın 5 yaşındaki bir çocuk için en iyi oyuncak olduğunu öne sürmek kadar saçma olduğunu sanıyordu. Prenses bu yüzden Kitty'nin yazgısı konusunda büyük kızlarından daha fazla kaygılanıyordu. Şimdi de Vronsky'nin kızına kur yapmakla yetinmesinden korkuyordu. Kızının şu genç sobaya aşık olduğunu görüyordu. Tek bir düşünce, Ronski'nin namuslu, kötülük yapmayacak biri olduğu düşüncesi avutuyordu onu. Ancak bugün bir erkek için kolay olan davranış özgürlüğünün bir genç kızın başını döndürdüğünü de biliyordu. Ayrıca erkeklerin bu kusura aldırmadıklarından da haberi vardı. Kitty geçen hafta mazurka sırasında Ronski ile yaptıkları konuşmayı annesine anlatmıştı. Bu konuşma prensesin içini biraz rahatlattı ama yine de içinde bir kuşku vardı. Ronski, Kitty'ye ağabeyiyle her konuda annelerinin dediğini yapmaya alışkın olduklarını, ona danışmadan önemli bir işe asla girişmediklerini söylemişti. Şu anda sanki özel bir mutluluk gibi annemin Petersburg'a gelmesini bekliyorum diye eklemişti. Kitty bu sözleri hiç önemsemeden anlatmıştı. Oysa annesi başka türlü anlamıştı. Yaşlı kontesin bugün yarın gelmesi bekleniyordu ve oğlunun seçimini yalnızca o onaylayabilirdi. Annesini incitmek korkusunun delikanlıyı isteğinden hemen vazgeçilmesi garibine gidiyordu. Yine de kendisi bu evliliği çok istiyor, buna inanmayı çok arzuluyor, işe kesin gözüyle bakmayı umuyordu. Kocasından ayrılmaya karar veren büyük kızı Dolly'nin başına gelen acı nedenli büyük olsa da küçük kızı için duyduğu endişe öteki duygularını bastırıyordu. Levi'nin ortaya çıkması ona başka bir endişe daha uyandırıyordu. Kızının bir süre Levi'ne ilgi duymuş olduğunu sanan prenses onun aşırı bir kuruntuyla Ronski'yi reddetmesinden çekiniyordu. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.